Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Komşu hakkı ile ilgili bölümdeyiz. 308. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya nisa'el muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha velau firsine şatin. Ey Müslüman kadınlar, komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa. Hadisimiz komşuların birbiriyle hediyeleşmesini tavsiye ediyor. Tirmizi'deki rivayet konumuza daha fazla açıklık getiriyor. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı yok eder. Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey azıcık bir koyun paçası bile olsa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa mümin hanımların komşularıyla hediyeleşmesini istemekte. Hediye edilecek şeyin değerli veya değersiz olmasının hiç önemi bulunmadığını hatırlatmakta. Pişirdikleri yemek son derece sade olsa bile, canım bundan da hediye mi olurmuş diye düşünmeden komşuya göndermelerini tavsiye etmektedir. Cömertlik elde olandan yapılır. Anlamında el-cud minel mevcud diye güzel bir söz vardır. El-cud minel mevcud, cömertlik. Mevcut olandan, insan elinde ne varsa ondan yapılır. Hediyenin mutlaka değerli ve pahalı şeylerden olması gerekmez. Çam sakızı, çoban armağanı atasözümüz bu manayı ne iyi ifade eder. Çoban dağlarda hayvanlarını otlatırken çam ağaçlarından o sakızlardan toplayıp getirir, onu hediye olarak verir. Çünkü imkanı o. Şehirde oturan da hazır sakız alsın veya çikolata alsın versin. Herkesin imkanı neyse onu alsın. Efendimizin Müslüman hanımlara olan bu tavsiyesi hem hediye vereni hem de alanı ilgilendirmektedir. Kendisine hediye gönderilen kimsenin hediyeyi küçük görmemesi istenmektedir. Yani hediye veren de bu küçük bir şey, bundan hediye olmaz demesin. Hediye alan da ne biçim hediye göndermiş, bundan hediye mi olur demesin. Teşekkür etsin, sevinsin. Dünyada hatırlanmak kadar güzel bir şey yoktur. İnsanın yaşadığı muhitte binlerce insan, yüzlerce komşu varken bunlardan birinin bizi gönlünden geçirmesi, ailesi için yaptığı yemekten bizim de tatmamızı istemesi ne güzel bir davranış ve vefa örneğidir. Bir insanın bir insanı düşünmesi, sevmesi, onunla ilgilenmesi, ona dua etmesi, ona ikram etmesi, bunlar güzel şeyler. Allah Teala kullarına bunu istiyor hakikaten. Basit, küçük ama büyük şeyler bunlar. Düşünmesi güzel. Bunu düşünebilmek önemli bir husus. Her insan bunu düşünemiyor çünkü. Gönderilen şey olduğu gibi gönderilen miktarı da küçümsememek lazımdır. Az veren candan, çok veren maldan diye boşuna söylememiştir. Çok veren maldan verir. Çoktur zaten. Malından alıverir. Çok onu zorlamaz. Ama az veriyorsa zaten adamın imkanları azdır. O az imkanlardan koparıp vermesi bayağı zordur. Kendi yiyeceği, kendi ihtiyacından koparmış vermiştir. Onun için candan vermiş oluyor. Madem ki hediye Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi, hediye veren kimseye duyulan kin, haset, dargınlık gibi olumsuz duyguları yok ediyor. Öyleyse komşuların birbirine hediye verip alması gereklidir. Çünkü ufak tefek sıkıntılar olur, rahatsızlıklar olabilir. Böylece hediyeleşerek de bunları temizlemiş olur insanlar. Bilhassa önemsiz sebeplerden dolayı sık sık birbirine gücenen kapı bir komşuların bu tavsiyeyi her zaman uygulaması lazımdır. İşte yukarıda gürültü yapıyor, çocuklar koşuyor diye alttaki komşu devamlı taciz ediyorsa, rahatsız ediyorsa, şikayet ediyorsa. İki tarafta dikkatli olacak tabii ki ama çocuktur, her zaman sahip çıkamayabilirsin. O konuda da anlayışlı olmak lazım. Hadisten öğrendiklerimiz. Bir, hediyeleşmek sünnettir. Peygamber Efendimiz bu sünnetinin komşu hanımlar tarafından yaşatılmasını istemektedir. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hediyeleşmek muhabbete vesile olur. 2. Hediye edilen şeyi küçük görüp burun kıvırmak doğru değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. O zaman için tabii ki evleri düşündüğümüzde bir duvar var. Yan taraftaki komşu da aynı duvarı kullanabiliyor. Oraya ağaç çakması gerekebiliyor. Farklı bir duvar yapmıyor mesela. Bugün de farklı şekilde yani komşu komşunun dairesiyle, eviyle, duvarıyla ilgili bazı ihtiyaçları olabilir. Bunları müsamaha etmek, komşuya faydalandırmak lazım. Ebu Hureyre hadisi rivayet ettikten sonra oradakilere neden bu sünneti yerine getirmekten çekiniyorsunuz? Vallahi ben bu sünneti size benimsetene kadar uğraşacağım dedi. Demek ki zamanla artık insanlar uzaklaşıyor. Kimse kimsenin malına dokunamaz, kılına dokunamaz hale geliyor. Müsaade edilmiyor. Ebu Hureyre de ona kızıyor. Yani komşuya diyor müsaade edin. İmkanlarınızdan istifade ettirin. Ebu Hureyre vali olduğu sırada meydana gelen bir olay sebebiyle bu hadis-i şerifi rivayet etmişti. Orada bulunanlar bir kimsenin komşusunun duvarına ağaç koyarak onu rahatsız etmeye hakkı olmadığını düşünüyorlardı. Ağaç koymak demek yani duvara çakarak bir direk çakmak, evin içinde ondan istifade etmek. Yoksa ağacı üzerine koymak anlamında değil. Kolon gibi yani. Üstü yanlamasına bir kolon koymak gibi. Fakat buyruk Peygamber aleyhisselamdan geldiği için itiraz edemediler. Ama tepkilerini başlarını yere eğerek gösterdiler. Kendilerine bir peygamber sünneti anlatılınca Müslümanların böyle garip bir tutum içine girmesi Ebu Hureyre'nin tuhafına gitti. Resulullah'ın bir sünneti tavsiye edilince işlerine gelmedi diye Müslümanlar nasıl olur da böyle davranabilirdi? Ebu Hureyre bu tutuma çok kızdı. Ben bu sünneti başınıza vura vura yaptıracağım veya hoşunuza gitmese bile bu peygamber tavsiyesini sık sık tekrarlayarak başınızı ağrıtacağım diye onları uyardı. Ebu Hureyre'nin muhatapları ya sahabiler veya tabi'iler idi. Peygamber diliyle övülmüş bu iki mutlu neslin bir hadis-i şerif karşısında burun kıvırması veya onu tatbik edilemez bulması elbette düşünülemez. Belki onlar bazı kötü komşuların haksız davranacaklarını, bu insani buyruğu kötüye kullanacaklarını düşünerek böyle davranmışlardır. Nitekim İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bu buyruğun komşuya zarar vermediği takdirde uygulanabileceğini söylemişlerdir. İnşaat yaptıran komşulardan biri bitişik komşunun duvarından faydalanmak zorunda kalırsa onun iznini almalıdır. Yapacağı işin bir sakıncası bulunup bulunmadığını en iyi komşusu bileceğine göre onun kararına saygı duymalıdır. Onun duvarına diyelim bir direk çakacak, bir kolon çakacak, evini ona yaslayacak veyahut da izin verirse ona teşekkür ederek bu kolaylıktan faydalanmalıdır. Şayet izin vermezse onu zorlayıp kalbini kırmamalıdır. İnşaatla ilgili işler yapanlar tabii bu konuyu daha iyi anlayacaklardır. Çeşitli ihtiyaçlar olabilir bu konuyla ilgili. Hadisten öğrendiklerimiz, komşular birbiri hakkında iyi şeyler düşünmeli, birbirine müsamahakar davranmalıdır. Komşunun isteği kendisine zarar vermediği takdirde diğer komşu onu anlayışla karşılamalıdır. 3. İnsanlar bir sünnetin inceliğini kavramadıkları zaman hemen pes etmemeli, onu anlayacakları şekilde tekrar tekrar anlatmalıdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Men kene yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yu'zi carahu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Çok önemli bir şey demek ki. Allah'a ve ahirete iman, imanın temeli oluyor tabii ki. İmanı olan kimsenin imanının alametleri nelerdir? Bu imanın meyveleri nelerdir? Bu iman insanlara neler yaptırır? Üç örnek veriyor Efendimiz. Komşuya eziyet etme imanın varsa. İmanın varsa misafire ikram et. Allah göndermiş Tanrı misafiri. O misafire ikram edersen büyük sevap kazanırsın. Ahirette karşılığını görürsün. Eğer ahirete inanıyorsan bunu yap. Allah'a ve ahirete inanıyorsan ya hayır konuş ya sus. Çünkü her sözün hesabı vardır. Ağızdan çıkan her söz kaydediliyor. Dolayısıyla Allah'a ve ahirete iman ediyorsan, bunun hesabını vereceğini düşünüyorsan dikkatli konuş. Kötü konuşma, hayırsız konuşma. Hayırsız konuşacaksan sus. Konuşuyorsan da hayır konuş. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Men kene yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yuhsin ila carihi. Birisinde fela yu'si carahu, komşusuna eziyet etmesin buyurmuştu Efendimiz. Burada fel yuhsin ila carihi, komşusuna iyilik etsin buyuruyor. Kim ahirete ve Allah'a ve ahirete iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Hadisimiz İslam ahlakının üç önemli konusunu ele almaktadır. Birincisi komşuya iyi davranmak ve onu hiçbir şekilde rahatsız etmemek. Bir önceki hadiste zikredilen kaynakların bir kısmında Resul-i Ekrem Efendimizin Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimsenin komşusuna ikram etmesini, bir kısmında komşusunu rahatsız etmemesini tavsiye ettiği, bu hadiste ise komşusuna iyilik etmesini öğütlediği görülmektedir. Demek ki üç farklı şey var. Komşuya eziyet etme, komşuya iyilik et, komşuya ikram et. Komşuya yapılacak iyilik ve ikramların neler olduğu Peygamber Efendimiz'e nispet edilen bazı rivayetlerde tafsilatlı şekilde ifade edilmektedir. Buna göre şu davranışlar komşuya iyilik sayılmaktadır. Komşuya iyilik olan davranışlar hadislerden çıkarılmış. Borç veya ödünç bir şey isteyince vermek. Komşuya iyilik. Yardım isteyince yardıma koşmak. Hastalanınca ziyaret etmek. Maddi sıkıntıya düşünce gözetip kollamak. Yardıma koşmak her türlü şey olabilir. Benim unutamadığım bir şey mesela çamaşır makinemiz bozulmuştu. Onu çıkarıp yenisini koyacağız. Ama ağır şey tabii, onlar ağır makineler. Oğlumla çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle yavaş yavaş kapıdan baktım, hemen komşu koştu geldi. Pencereden görmüş bizim uğraştığımızı. Hemen destek oldu bize, el attı. Kolayca onu çıkarıp dışarı koyduk. Eskiciye vermek üzere. Ben bunu hiç unutamam mesela. Komşunun hemen onu görür görmez koşması, yardıma koşması. Çok hoşuma gitmişti. Böyle şeyler. Baktın komşun bir iş yapıyor. Hemen yardımına koşmak. Zorlanıyor. Yardımına koşmak. Hastalanınca ziyaret etmek. Maddi sıkıntıya düşünce gözetip kollamak. Mutlu günlerinde sevincine, kederli günlerinde üzüntüsüne ortak olmak. Ölünce kabre götürüp defnetmek. Cenaze işlemlerine bulunmak. İzni olmadan evinin bitişine rüzgarını kesecek şekilde bina yapmamak. Bu bugün belki çok problem oluyor. Rüzgarını kesecek diyor bu hadislerde, ama işte manzarasını kesecek, önünü kapatacak, güneşini kesecek şekilde belediyeden izin aldım nasıl olsa. Komşudan izin almaya gerek yok. Belediye kaç kat hak verdiyse onu yaparım. Artık bu anlayış komşuları üzmeye, komşu hakkını dikkat etmemeye insanları sevk ediyor. Burada öncelikle belediyeden önce belki komşudan izin almak gerekiyor. Kokusu komşunun evine gidecek bir yemek yapınca ona da bir miktar göndermek. Meyve alınca komşuya da hediye etmek. Hediye etmeyecekse onu komşuya göstermemek. Çocuğunun da o meyveyi dışarıda yiyerek komşu çocuğuna göstermesine meydan vermemek. Yani çocuğun senin aldığın bir şeyi eline alıp veya çikolata da olabilir. Çıkıyor arkadaşlarla beraber oynarken onu yiyor mesela. Komşu çocuğu da var ama o alamamış, o yiyemiyor. Buna müsaade etme diyor. Çocuğun de ki yavrum evde ye, kimse göstermeden ondan sonra çık. Çıkacaksan al o zaman, iki tane al. Birisini de arkadaşına ver, birisini kendini beraber yiyin. En güzeli bu tabii ki, ama baktın buna imkanı yoksa o zaman çocuk başkasının yanında başkasının yiyemediği bir şey yemesin. Bu hakikaten çok ince bir adab. Çocuğu bırak, büyükler bile. Bunda önemlidir. Yani bakıyorsun birisi bir şey yiyor, öbürkü yanında iş arkadaşları mesela olabilir, okul arkadaşları olabilir. Ya ikram edeceksin ya kimsenin görmediği yerde yiyeceksin. Herkesin bakarsın karnı aç olan olabilir. Karnı aç olmasa bile insan nefsi ister yani merak eder olabilir. Buna belki şeyde bile bugün dikkat etmek lazım. Uzaktan çalışmalar oluyor bazen. Bilgisayar üzerinden, internet üzerinden görüntülü uzaktan çalıştığın için sen şimdi bir şey yiyip içiyorsun ama uzaktaki çalıştığın arkadaşına ikram edemiyorsun. Ona bile dikkat etmek lazım. Ya ben şimdi bir şey yerken arkadaşım bunu hissederse ikram etme imkanım da yok uzakta çünkü. Ama onu fark edecek, görecek yanımda gibi. Yanımda gibi görecek ama uzakta gibi alamayacak. O zaman onu yememek lazım. Ama herkesin de bulunan sudur, çaydır. Bunu içebiliriz çünkü uzaktaki arkadaşımız da onu alıp içebilir. Biz de alıp içebiliriz. Dolayısıyla belki onda sıkıntı yok ama işte bir meyve yemek mesela veyahut da başka yemek yemek, kuru yemiş yemek gibi şeyler rahatsızlık verir, adaba muayir olabilir. İkincisi hadis-i şeriflerde misafire ikram etmek. İslam'ın ilk devirlerinde Müslümanlar çok fakirdi. Büyük geçim sıkıntısı çekerlerdi. O zamanlar misafire ikramda bulunmak, yolluğunu vermek farz kılınmıştı. Fetihler çoğalıp Müslümanlar rahat yaşamaya başlayınca misafire ikram konusu eskisi gibi farz değil, Peygamberimizin bir sünnet olarak kabul edilmeye başlandı. Dilimizde yaygın olan Tanrı misafiri sözü, aziz milletimizin misafire verdiği değeri, ona gösterdiği itibarı ortaya koymaktadır. Ecdadımız misafire ikram edilecek şeylerin aile bütçesini daraltmayacağı anlayışını ortaya koymak için misafir kendi kısmetiyle gelir demişlerdir. Misafir 10 kısmet getirir, birisini yer 9'unu bırakır da derler. Yani bereket getirir anlamında. Kendi yemeyip misafirine yediren eli dar fakat gönlü geniş insanların yeteri kadar ikram edemedim diye üzülmemesi için de misafir umduğunu değil bulduğunu yer demişlerdir. Bunlar hep tecrübeyle söylenmiş güzel sözler. Altın harflerle yazacak sözler. Misafir kendi kısmetiyle gelir. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Tanrı misafiri. Hala köylerimizde misafirlerin ağırlandığı odalar bulunmaktadır. Oda dediğimiz daire demektir yani böyle tam teşekküllü hatta ev müstakil bir ev demektir. Oda o şekilde kullanılır. Odanın neyi vardır? Odanın iki göz odası vardır. Bazen üç olabilir, iki olabilir. Tuvaleti, banyosu vardır. Mutfağı vardır. Mutfağı odanın bir köşesinde olabilir. Odanın ahırı vardır. Yolcunun hayvanını bağlayacağı. Odanın samanlığı vardır. Ahıra bağladığı hayvanına vereceği, saman vereceği, ot vereceği otluğu vardır. Peki bunlar kim karşılar? Bunları her oda bir aileye aittir. Her ailenin diye bir odası vardır. O aile o odanın ihtiyaçlarını aynen kendi evinin ihtiyaçlarını karşılar gibi karşılar. Kendi evine samanlığını, otunu doldururken odanın da samanlığına ot koyar. Odunluğu vardır odanın. Kendi evine odun aldığında odaya da odun alır. Kendi odunlarını keser, odanın da odunlarını keser. Her şeye hazır olur. Çayı, çorbası, neyse. Misafir geldiğinde hemen misafirin yemeğini götürür. Atını işte ahıra atını bağlar misafir kendisi. İşte otunu verir. Odunu hazırdır, sobasını yakar. Kışın ihtiyaç varsa. Bu şekilde tam teşekküllü bir evdir yani oda dediğimiz. Bizim köyümüzde de böyle 8-10 tane vardır. Zengin hal vakti yerinde olan aileler böyle oda yapar ve onun ihtiyaçlarını karşılar. Oraya gelen misafirin bütün yemek ihtiyaçlarını onlar karşılarlar. Hali vakti yerinde olan köylülerimiz tanımasalar bile Tanrı misafirini burada yedirir, yatırırlar. Misafirden para almaya asla düşünmezler. Geleneklerimizi bilmediği için para vermeye kalkanlar da ayıplarlar. Misafire ikram konusu tekrar tekrar hadislerde gelecek inşallah. Bu hadiste bildirilen üçüncü husus, ya faydalı söz söyle veya sus. Dinimizde insanlara faydalı olmak esastır. İnsanlara faydalı olamayan kimse başkalarına zarar vermemeye gayret edecektir. Konuşmak isteyen kimse önce düşünmelidir. Söyleyeceği sözün kendisine veya başkasına fayda getirip getirmeyeceğine bakmalıdır. Faydalı ise söylemeli, değilse susmalıdır. Çünkü faydasız söz hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Susmak suretiyle zarardan korunmak da bir faydadır. Ağzımızdan çıkan her sözün hesabını vereceğimizi şu ayet-i kerime ifade etmektedir. Kaf suresi 18. ayet-i kerime. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ İnsan diyor bir söz söylediğinde mutlaka yanında, lafız yani söz dedi, ağzından bir kelime çıktığında yanında ağzından çıkanları yazan hazır bir melek vardır. Rakip gözetliyor, murakabe devamlı gözetliyor, ne çıkacaksa hiçbir şey kaybetmeden yazıyor. Atid hazır, hazır devamlı orada bulunan bir melek vardır. Dolayısıyla ağzımızdan çıkanlar kelime kelime kaydedildiğine göre çok dikkatli olmak, konuştuğumuza dikkat etmek gerekir. Faydasız konuşmalar çoğu zaman bizi günaha götürür. Manasını düşünmeden söylediğimiz bir söz Allah Teala'yı gücendirebilir. İnsanları birbirine düşürebilir. Unutmamalıdır ki büyük günahları hazırlayan da gereksiz ve faydasız konuşmalardır. Dilini tutan kendini fenalıklardan korumuş olur. Kendisini ilgilendirmeyen işleri yapmamak insanın iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mala yani terk etmek insanın Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu hadis-i şerif ne derin manalar ihtiva etmektir. Mala yani demek kendisini ilgilendirmeyen şey demek. Kendisini ilgilendirmeyen şey kötü olması, çirkin olması, zarar olması önemli değil. Zararlıysa zaten onu bırakmak lazım ama diyelim ki boş. Kendisi ilgilendirmiyor. Yani o onu yaptığında kendisi bir şey kazanmayacak. Vazifede, üzerine vazife değil. Bir faydası yok. Boş şey. Mübah şey. Onu bırakması bile insanın, Müslümanın güzelliğindendir. Zaten kötü, zararlı olanı bırakması öncelikle akla gelir. Yeri gelince doğru ve faydalı söz söylemekse bir ibadettir. Yerinde güzel söz. Yerinde söz söyleyerek bir haksızlığı ortaya koymak İnsana Allah rızasını kazandırır. Peygamber Efendimiz bu üç ahlak esasından her birini ortaya koyarken kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa buyurmakla bu konuların önemini ifade etmiştir. Esasına bakılırsa Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselerin yapması gereken davranışlar bunlardan ibaret değildir. Resulullah Efendimiz bu üç tavsiyeyi tutan kimselerin mükemmel bir imana sahip olduklarını anlatmak istemiştir. Yani bu üç konunun önemini gösteriyor. Yani Allah'a ve ahirete iman eden kimse namaz kılar, oruç tutar, pek çok iş yapar ama çok önemli üç husus var. Komşuya kötülük etmeyip iyilik etmek, ikram etmek, misafire ikram etmek, ya hayır söylemek ya susmak. Çok önemli üç husus. Dilin insana ne büyük zararlar getirdiği, onun zararlarından kendini ve başkalarını korumak gerektiği pek çok hadis-i şeriflerde ifade edilmiştir. Onlar da vakti geldikçe, zamanı geldikçe okunacak inşallah. Göreceğiz. Bu hadisten öğrendiklerimiz, bir bazı davranışlar insanın mükemmel bir imana sahip olduğunu gösterir. İki, komşuya zarar vermemek daha da iyisi komşuya faydalı olmak müminlerin göstereceği bir davranıştır. 3. Misafire elinden geldiğince ikram etmek de böyledir. Bir iman göstergesidir. 4. İyi müminin ağzından faydalı söz çıkar. Faydalı konuşmayacağını düşünen kimse susmayı tercih etmelidir. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.